Cem İçiçek de konuşalım istiyoruz.
Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Zübeyir Bey bunu sormak için.
Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Telefon hattımızda da Pelin Batu var. Onunla bu meseleyi değerlendireceğiz.
Emre, Hakan Şükür de telefon hattımızda.
Şimdi hattımızda Tunceli Belediye Başkanı.
Esat Canan şu anda telefon hattımızda. Virgül koymanı rica edeceğim. Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
Bugün ayın 27'si, saat 17.30 RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Türkiye enteresan bir ülke. Gerçekten olayın olmadığı gün, böyle gazetelerin manşetine bir olayın çıkmadığı gün yok. Dün akşam itibariyle son dakika gelişmesi olarak vermiştik. İpek Koza grubunun şirketlerine savcılığın talebi mahkemenin kararıyla kayyum ataması yapıldı. Ve o karardan sonra Türkiye ayağa kalktı. Hep bu mesele konuşuldu sosyal medyada da haberlerde de. Atanan kayyumların kimlikleri tartışma konusuydu. Kayyum atama biçimi tartışma konusuydu. Akın İpek bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Gazeteciler bugün televizyonuna gittiler, bugün gazetesini ziyaret ettiler ve karara tepki gösterdiler. Bunun basın özgürlüğüne bir müdahale olduğunu söylediler. Evet, seçime 4 gün kala savcılık kararı, savcılığın talebi mahkemenin kararıyla Türkiye'nin muhalif duran, iktidara muhalif duran iki gazetesi ve iki televizyonu için yönetime kayyum atanması kararı alındı. Tabii ki bugün bir numaralı gündem maddemiz bu olacak. Hem orada çalışan gazeteci arkadaşlarımızla konuşacağız. Bugünü nasıl geçirdiler onu soracağız. Hem hukuki olarak meselenin nasıl yürüdüğüne bakacağız. Hem diğer gazetecilerden tepkilerini alacağız ve siyasi tepkiler de alacağız. Bir numaralı gündem maddemiz İpek Koza grubuna kayyum atanması. Bir buçuk saat program yapacağız. Bir buçuk saatlik programda ikinci önemli başlığımızı da aktarayım size. O da Diyarbakır'daki IŞİD operasyonu. Diyarbakır'la sınırlı kalmadı. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında IŞİD'e karşı operasyonlar vardı ama aynı zamanda Diyarbakır'daki operasyonun da perde arkası yavaş yavaş netleşmeye başladı. Orada bir canlı bombanın kendini patlattığı ve iki polisin bu nedenle şehit olduğu ortaya çıktı mesela. Diğer detaylara da bakacağız. Çok önemli konuğumuz var, Mete Yarar. Diyarbakır'dan hem olaya son derece hakim, olayı yerinde inceleyen bir isim, güvenlik uzmanı bize izlenimlerini aktaracak. Aynı zamanda Ferit Aslan bugün ne oldu Diyarbakır'da onları söyleyecek. Evet, bir de bunu dinle Yavuz Ohan'dan başlıyor.
Tarih sorumluluktan kaçanları da yazacak.
Türkiye ilk kez yeniden seçim yapıyor.
Beştepe'nin yolunu bulamayan diyor. Ben ona yetki vermem diyor.
Hazırlık hükümetine neden destek verelim?
Biz 80 milletvekilimizle Türkiye'yi yönetmeye hazırız.
AK Parti kıl payı kaçırdığı iktidarı yakalamak, muhalefet koalisyona yanaşmayan iktidara ders vermek istiyor.
İntihar edecek hali de yok.
1 Kasım'da yok. Türkiye tarihinin en kritik seçimine gidiyor. RSFM seçim sonuçlarını an be an dinleyenlerine aktarıyor, sonuçları uzmanlarla yorumluyor. Yavuz Ohan ve Candaş Tolga Işık'ın sunacağı RSFM seçim özel yayını 1 Kasım saat 18'de. RSFM İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'nde 93.4'te, internette rsfm.com.tr adresinde.
1 Kasım çok kritik. 1 Kasım'a giden Türkiye'de enteresan bir takım gelişmeler var. İşte Ankara'daki canlı bombaların patlaması, Diyarbakır'daki operasyon, medyaya yönelik operasyon, hükümetin operasyonu, bütün bunlar konuşuluyor. Söylemiştik, İpek Koza grubunun yönetimine kayyum atandı. Savcı talep etti, sulh ceza hekimini uygun gördü ve bütün şirketlerin başına onların belirlediği isimler atandı. O isimlerin hükümete yakın olması da konuşuluyor ama şöyle bir özet geçelim. 4 gün kala İpek Holding bünyesindeki 22 şirkete kayyum ataması yapıldı. AKP iktidarına muhalifliğiyle bilinen Bugün ve Millet gazeteleriyle Kanal Türk ve Bugün televizyonları bundan sonra atanan o kayyumlar tarafından yönetilecek. Özellikle medyanın başına gelen isim de çok tartışmalı. Sabah gazetesinin eski reklam müdürü Ümit Önal medya grubunun başında olacak. Yani yayınları o kontrol edecek. Daha önce Sabah gazetesinin reklam müdürüydü. Sonra Dijitürk'e gitti. Şimdi de kayyum olarak bu kuruluşların başında yer alacak. 26 kayyum atandığını duyuyoruz 22 şirkete ve Turkuaz Medya'nın eski yöneticileri de var bunun içinde. Hizbullah'a yönelik yapılan duruşmalarda savunma görevi yürüten avukatlarda. Çok konuşuldu bu mesele bugün çünkü seçimlere 4 gün kala yapıldı bu operasyon ve zaten bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar muhalif gazete ve televizyondan bahsediliyor ya da hükümete karşı görüş bildirilebilecek zeminin azlığından şikayet edilirken onlardan önemli bir bölümü İpek Koza grubu bünyesine yer alan televizyon ve gazetelere kayyum atamaları yapıldı. Kayyum ataması yapıldıktan sonra ne olacak? Bunu bu bölümde bize eşlik edecek olan gazeteci arkadaşımız Hayko Bağdat'la konuşalım. Hayko merhaba.
Merhaba Yavuz, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Sen aynı zamanda bugün televizyonunda bir program da yapıyordun.
Evet.
Hatta bugün attığın bir tweet de çok konuşuldu. Uçağa binerken paralel PKK'lı faiz lobisi üst akıl elemanıydım. Uçaktan indiğimde yandaş havuz elemanı oldum, iyi mi demişsin. yani esprili evet. Bir yaklaşım aslında... geliyorum diyen de bir tehlikeydi bu baktığınız zaman. Hem TV Budan hem Dijitürk'ten hem TürkSat'tan baktığında. Bundan sonra yayın politikası herhalde zaten konuştuğumuz bu. Hem bir haksızlık yapıldı bir şirkete diye düşünüyoruz. Ama bu haksızlığın yapılma nedeni de medyasının iktidara mesafeli durması. Doğru tespit mi?
Yani doğru tespit. Sadece medyası olması da gerekmiyor aslında. Bugün İTEK grubuna yapılan operasyonla kayyum atanması sadece medya şirketlerini ilgilendiren bir durum değil. Yani öyle bir punduna getirecekleri imkana sahipler ki Türkiye'deki herhangi bir muhalif iş adamını, muhalif bir inşaatçı, muhalif bir sendikacıyı, yani aklınıza gelebilecek bütün kurumlara bir şekilde girebilmenin hukuki zeminini hazırlamışlar ki zaten sanırım çok fazla hukuk konuşmanın da bir anlamı yok.
Tabii yani, burada ama belki bir şeyin altını çizelim. Makul şüphe dediğimiz bir meseleyle terör işte organizasyonlarına destek olması konusundaki makul şüphe, kara para aklamayla ilgili makul şüphe gerekçesiyle bir bilirkişi raporuyla alınan bir karardan bahsediyoruz. Ve bunu herhangi bir şirket için alınamayacağının garantisini vermek mümkün değil. Yani yarın Doğan grubuna, Hürriyet gazetesine, CNN Türkiye, Kanal D'ye de benzer bir uygulama yapılabilir. Bir sulh ceza hakiminin elinde bu. Yani onun için bu kadar çok konuşuyoruz bu meseleyi.
Dediğim gibi sadece medyası olmasına da gerek yok. Yani hoşlarına gitmeyen başka alanlardaki şeylere de, şirketlere de girebilirler. Yani şöyle bir şey düşün. Devlet enstrümanını elinde tutan bir grup insanın, bir siyasi erkin bütün bu enstrümanları, bütün muhalifleri cezalandırmak ve susturmak için kullanabileceği, bunu kılıfına uydurabileceği korkunç bir olayla karşı karşıyayız ki zaten olan oluyor. Yani bu daha önce de oldu. Pek çok insanın canı yandı. Şudur aslında olan şey, sımsıkı yasaları makamlarının üzerinde konuşulmaması, ülkenin demokratik tahammüller üzerinde şeffaf hesap verebilir bir halden uzak kalması için çok büyük bir ihtiyaç var. Anlamak lazım. Yani iktidarı anlamak lazım. Can havliyle davranıyorlar. Çünkü artık ne kadar büyük bir suç varsa ortada, mutlak iktidarları geçirdiği andan itibaren bu suçun demokratik tahammüller içerisinde karşılığına çıkmasına mani olmak için her şeyi yapabilecek kadar gözlerini karartmış durumdalar. Onu söyleyeyim. Biz de Türkiye'yiz. Türkiye'yiz ama aynı zamanda uluslararası dünyanın bir parçasıyız. Bu olayın yansımalarının nereye kadar ulaşabileceğini burada anlatmaya gerek yok.
Yani sen biliyorsun, ben biliyorum, biz biliyoruz. Elbette Türkiye'yi yönetenler de biliyor ama bunu göze alabilecek kadar bir siyasi organizasyonun içinde olmak başka bir şey. Çünkü Türkiye tarihinde böyle bir şey daha önce hiç görülmedi. Aslında TV bu, Dijitürk, TürkSat uygulamaları da bunun bir başlangıcıydı. Hatta bugün Aydın Ünal'ın bir açıklaması var. 1 Kasım'dan sonra Cumhuriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, bütün bunlar yaptıkları yayınların bedelini ödeyecekler diye. Eski Cumhurbaşkanı'nın metin yazarı ve danışmanıydı kendisi. Şu anda AK Parti milletvekili. Açık açık bir televizyon kanalında canlı yayında söyleyebilecek noktada.
Sevgili Yavuz, tabii ki biliyorlardı. Yani 7 Haziran seçimlerinden sonra yürüttükleri savaş politikasıyla beraber 700'den fazla insanın öleceğini de öngörmüş olmalıydı. IŞİD'e karşı yaptıkları veya yapmadıklarıyla beraber Türkiye'de sağda solda bombaların patlayacak olduğunu da öngörüyor olmuş olmalıydılar. Bütün istihbarat kurumları elinde olan, devletin bütün imkanlarını kullanan, çok da aptal olmayan bir siyasi kadrodan bahsediyoruz.
Evet. Bir tecrübe var.
şaşırdığımız dediğimiz her şey daha önceden öngörülmüş, göze alınmış, gözü karartılmış ve o bahsettiğimiz sorgulanma, şeffaf bir devlette olması gerektiği gibi iktidarın hesap vermesi gerektiği zamanlarda meselesine karşı memleketi yakar kardeşim bunlar diye kahvelerde konuşan cümlelerin gerçek olduğu halleri yaşıyoruz. Çok yani doğru. Oradan inmemek için yakarlar bu memleketi ve yakıyorlar da zaten.
Yani ben 20 küsur yıldır bu işte gazeteciliği hasbelkader yapmaya çalışıyorum. Yaptığım sürece Ankara'da da çok zaman geçirdim. Gerçekten böyle bir muameleyi ve böyle bir organizasyonu görmediğim için Fuat abini benzer şeyleri yazdığında yok artık abartıyor demiştim doğrusu.
Evet, yani bu kadar da olur mu dediğimiz her şey oluyor. Bakın sadece paradan, puldan, şirketten bahsetmiyoruz. Bu makul şüphenin veyahut da güvenlik kuvvetlerinin güç kullanma hatırlarsan çok tartışmıştık evet. Polis yetkililerini. Sağda solda evlerin içinde vurulan gençlerimiz var. Daha geçen gün Dilek Doğan isimli bir çocuk evinde ailesinin yanında vuruldu. Evet. Her gün insan hayatının hiçe sayıldığı, cinayetlerin hiçbirinin araştırılmadığı, üstünün kapatıldığı ve bak şöyle bir şeydir. Bu kar topu gibi büyüyerek geliyor kötülük. Yani aydınlatılmamış her bir cinayet karşımıza 3 cinayetle, 5 cinayetle, 10 cinayetle çıkıyor. Çalınmış ve hesap verilmemiş her bir para yavaş yavaş ekonominin dibine dinamit koyarak, bütün paraların bir merkeze toplanmasına yol açarak karşımıza çıkıyor. Susturulan her gazeteci, susturulan koca koca medya gruplarına dönüşmüş hale geliyor. Bugün bahsettiğin kurumlarda çalışan onlarca, yüzlerce, binlerce meslektaşımız var. Ekran önünde, ekran arkasında kamera tutan, çay getiren, kapıda güvenlik olan binlerce emekçi var oralarda. Yani hiçe sayılan insan hayatları var. Yarın işte 1 Kasım seçimden bahsediyoruz ama 1 Kasım aynı zamanda insanların kiralarını ödeme günü.
Tabii.
Bu insanların maaşları
devam ediyor. Yani.
Tabii bu insanların maaşları yatırılacak mı? Ne olacak? Yani şirketleri ilk önce batırmak sonra kendi amcaoğullarına peşkeş çekmek üzere bir tecrübe gelişti bu siyasetler biliyorsun. Kaç tane medya kuruluşunun başına aynı şey geldi? Kaç tane büyük şirketin başına aynı şey geldi? Yani 3 gün sonra işte bugün TV'den, Kanal Türk'ten işte Erdoğan güzellemelerinin yapılacağı, günde 6 saat Erdoğan canlı yayın verileceği bir
ya bir 24 kanalı bir A Haber tekrar üçüncü bir kanal gibi olacak görünüyor. Yani şimdi o süreci de belki küçük konuşabiliriz. Bir kayyum ataması gerçekleşti ama anladığımız kadarıyla henüz gelip işin başına oturmadılar. Bir takım tebligatlar yapılmaya çalışıldı. Onlar olmadı.
Ya Ankara'da girdiler İpek grubunun merkezinde izlemişsinizdir.
Gördüm evet
onu. Gaz sıkarak kapıyı zorlayarak girdiler. Bugün TV'ye Mecidiyeköy'deki binasına girmek istediklerinde ben de oradaydım o sırada. Mahmut Tanal vardı, CHP'li hukukçu bir vekil.
Evet.
Aynı zamanda MHP'den bazı arkadaşlar vardı. Sonradan HDP'den bazı vekiller geldi. Bütün toplumsal kesimler gerçekten hiçbir siyasi ayrım gözetmeden geldiler oraya. Polis girmek istedi fakat bir yetki kargaşası oldu ve polisi sokmadılar
binaya. Çünkü yetkisi ama olduğunu iddia ettiler.
Evet fakat en de sonunda girecekler işte yani hatta o kapıda ilk defa gazla tanışacak toplumsal kesimleri de görüyor olacağız büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla girecekler yönetim kurumuna oturacaklar bizlerin oturdukları o ekran önüne istedikleri gibi insanları çıkaracaklar istedikleri insanların anlaşmasını feshedecekler. Biliyorsun gazeteciler ve programcılar orada sözleşmeli çalışırlar.
Evet.
O sözleşmeleri feshetmek 5 dakikalık iş. Kadrolu ve sigortalı olarak çalışanları da istedikleri takdirde başka yerlere gönderebiliyorlar. Yani ekran önünde akşam haberlerini sunan bir meslektaşımız biraz sonra kendisini çay ocağında veya kapı güvenliğinde bulabilir. Dolayısıyla tabii ki bu operasyon asıl amacı olan orada konuşulanları susturmak, orada konuşanları durdurmak ve kendi tanıdıkları, bildikleri insanları yeni bir havuz medyası yaratmak. Özel bir operasyon yani.
Ben bugün hala Twitter'da şöyle mesajlar gördüm. Yani ismini de verebiliriz tabii Cem Küçük'ün attığı. Ya burada bir terör organizasyonunun parçası olarak gördünüz, kayyum atadınız ve hala orada konuşmaya devam ediyorlar. Sustursanız da kardeşim. Biçiminde tweetler bile gördüm.
Evet ama o arkadaş artık hani üzerine konuşacağımız, ciddi alacağımız bir arkadaş değil. Yani onun kim olduğunun çok önemi yok. Hani devlet
halkı. Onun zihniyet ama.
Ama devlet aklı böyle çalışıyor. Onun kulağına fısıldanıyor. O daha öncesinden bunun altyapısını hazırlamak için bu korkunç durumları övünerek, gurur duyarak sanki hayırlı bir şeymiş gibi meslektaşlarının kapı önüne koyulması ve polisle girmesini savunan bir zavallılık hali içerisinde. Fakat şuna bakmak lazım. Devlet kafası zaten böyle çalışıyor. Belki de sarayın kafası sadece böyle çalışıyor. Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey şudur ki sonuçları korkunç. Yani zulüm artık meşrulaşmıştır. Burada yapılacak tek şey direnmektir ve bu da haktır yani.
Çok teşekkürler Hayko Bağdat. Geçmiş olsun o kanalda program yaptığın için, aslında genel olarak medya dünyasına da geçmiş olsun demekte fayda
teşekkür
var.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ
ol. Birkaç bilgi verelim. Mesela Akın İpek, bu Koza grubunun başındaki isimdi, hatırlayacaksınız. Yurt dışında şu anda, Koza grubuna yönelik operasyondan bir gün önce yurt dışına çıkmıştı. Gelip gelmeyeceğiyle ilgili çok bilgi yoktu ama bulunduğu yerden bu son operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. O açıklamayı bir dinleyelim.
İnşallah bugünlere geçecektir. Bir kuruş kara para, bir kuruş gayrimeşru para, bir kuruş yurt dışına gitmiş izah edilemeyen bir para bulamadılar. İnsanın tabii deli saçması demlemize rağmen belgeleriyle iki klasör savcılığa teslim etti. Tüm hesaplarımızın uluslararası denetim kurullarından onaylanmış raporları, onaylı sonuçları da var. Yani şu anda bizim bilançolarımızın içerisine herhangi bir şekilde şüpheyle yaklaşmanızın imkanı yok. Ortada, bırakın makul şüpheyi, şüphe bile oluşturacak en ufak bir işleminiz yok. Biz Türkiye'nin en temiz ve en sağlam gruplarından bir tanesiyiz. Bugüne kadarki kamu ihalelerinin hepsine girebilirdi ve istediği kamu ihalesini de alabilirdi. Ben girmedim. Ben bu havuza girmek istemedim. Bundan sonra da girmem. Gelecekte bir gün de olsa, ben bugün öyle bir havuzun içerisinde olmaktansa, anlatabiliyor muyum? Yalanın, iftiranın, rüşvet aracının içinde olduğu havuz olmaktansa, ben çok varlıklı bir insan olmama rağmen varlıksız bir insan olarak yaşamayı tercih ederim. Biz haysiyetli olarak inandığımız gibi, doğru bildiğimiz gibi yaşamayı tercih ederiz. Ben havuza girseydim daha mı zengin olurdum? Olabilirdim. Kamu beni korur muydu? Korurdu. Yargı beni korur muydu? Korurdu. Ama bütün bunlara rağmen ben bu kadar büyük bir varlık sahibi de bir insan olarak, kardeşim ben halimden memnunum. Ben gayrimeşru bir içerisine girmem dedim ve şu anda sizin başınıza bir kayyum atadılar. Bu bir el koymadır. Çünkü herhangi bir kara para gösteremedikleri için, gayrimeşru, gayri resmi bir para göstermedikleri için, şu paradır diyemedikleri için bütün şirketlerin tamamına birden el koydular. Yarın medyanın başına ATV'den sabahtan arkadaşları getirip koyacaklarmış. Biz hakikati, doğruyu söyleyebilecek, kendimizi ifade edecek bir mecra da bulamayabiliriz. Üzülmüyor muyuz? Doğrusu üzülüyoruz. Hani insan olarak şehrimizden bir tanesi bu. Ama daha çok üzüldüğüm bir şey var, onu da söyleyeyim. Hani bir menkibidir anlatırlar. Bir zatın evini soymuşlar. O da muhterem bir zatmış. O da çok üzülmüş, gözlerine yaş gelmiş. Sormuşlar ya sen dünya malına önem vermezdin diye. O da demiş ki valla benim evimi soyanların gelecekteki halleri gözlerimin önüne geldi. Ona daha çok üzülüyorum dedi.
Evet, Akın İpek'in açıklamaları böyleydi. Muhalefet milletvekilleri de bugün gazetesinin önündeki o protestoya dahil oldular. Onların da ne dediklerini aktaracağız ama iktidarın bir fikrini alalım istedik. Mehmet Metiner, AK Partili milletvekili, telefon attığımızda. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
Hoş bulduk, yayınlar.
Teşekkür ederiz. Bugün doğal olarak medya dünyası, bugün gazetesi, bugün televizyonu ve Kanal Türk ve Millet gazeteleri ile ilgili şirketlere kayyum atanmasını konuşuyor. Sizin görüşünüz nedir bu konuda?
Ya bu hukuki bir süreç. Bu siyaseti ilgilendiren bir konu değil. Dolayısıyla siyaseti ilgilendirmeyen bir konuda siyasetçilerin bu kadar çok yorum yapması, taraf olması ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ayrıntıları henüz bilmiyoruz. Bir yargı süreci söz konusu. 17-25 Aralık sürecinde herkese, hepimize yargıya boynunuzu uzatın diyorlardı ama birileri şimdi yargıdan her şeyi kaçırmaya çalışıyorlar. Ben yapılan işlemin doğruluğu, yanlışlığı konusunda fikir beyan edebilecek konumda değilim. Ama yargısal bir işlem, yargısal bir karar. Dün yargıya güvenin, yargıya boynunuzu uzatın, adalet kılıcına boynunu uzatın diyenler bugün yargıya karşı bir meydan okuma içine giriyorlar. Burada bir çelişki görüyorum. Bekleyip görelim. Bakalım bir ayrıntılı ortaya çıksın. Hangi gerekçelerle böyle bir işlem yapıldı. Bile bildiğim kadarıyla bu ilk
bir bilirkişi raporu var ama göz atma fırsatınız oldu mu ona?
Hayır, şu an sahada çalışıyorum.
Evet, olmadı.
Ne kadar sahadayız. Sabah çıkıyoruz gecenin bir vaktine kadar halkımızla beraberiz ama daha önce de bu tür şirketlere kayyum atanmıştı. Bu yeni bir olay değil. Dolayısıyla olayın hukuki mecrasından saptırılıp siyasi polemik konusu yapılmasını bu süreçte doğru bulanlardan değilim.
Peki şöyle bir eleştiri var. Belki buna bir siyasi yorum getirme imkanı olabilir. Genel olarak medya kuruluşları ya da diğer şirketler olsun, neden bu hükümete biraz mesafeli duran şirketler ya da medya kuruluşları uzmanların radarında oluyor. Yargının, vergi uzmanlarının, çalışma uzmanlarının radarında olan şirketler genelde hükümete mesafeli şirketler. İşte bugün televizyonuyla Millet Gazetesi ve bugün televizyonu Kanal Türk'ü de biliyoruz.
Benim bildiğim bugün televizyonuna, bugün gazetesine yönelik bir operasyon söz konusu değil.
İpek Koza grubunun tümü evet, için evet.
Yani var. holding bünyesinde faaliyet gösterdiği için bu doğrudan medyaya yönelik bir operasyon değil ki. Niye oraya doğru çekiyoruz?
Yarın bu medya kuruluşları benzer yayınlarını yapmaya devam edebilirler mi? Herhalde onunla ilgili bir şüpheden dolayı çekiliyor olabilir mi?
Anladım da yani bu kayyumlar yeni yönetim oluşturacaklar. Onların takdiridir ama bu medyaya yönelik bir operasyon değil. Yani FETÖ denilen örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen bir operasyon bu. Belki yani Akın İpek geçmişte hukukum olan, kızımın da nikah şahidi olan bir insan, kendisi hakkında, şirketleri hakkında konuşmak, geleneksel değerlere önem veren, feodal değerlere önem veren biri olarak bana asla yakışmaz. Ama süre giden bir mahkeme var. Bu münhasıran medyaya yapılan bir operasyon değil. Bu Pensilvanya ile bağlantılı bir operasyon. Umarım ve dilerim Akın İpek bu yargısal işlemden tertemiz çıkar, aklanarak çıkar. Ben sadece şu kadarını söylemek durumundayım. 17-25 Aralık'ta Yüce Divan olayında ısrarla boynunuzu adalet kılıcına uzatınız, yargılanıp gelin, aklanıp gelin diyenler nedense bugün yargıyı suçlar hale geldiler. Yargısal bir işlem yapıldığında.
Ama o gün siz de bu intihar etmektir diyordunuz. Bugün yargıya bakmak lazım diyorsunuz.
Hayır,
burada bir çelişki yok mu?
Biz yani, demiyoruz.
Anladım.
Biz
hayır. AK Parti çevreleri o gün mesela Yüce Divan'a evet demediler. Yargıya bir yani, güven söz konusu olmadı. Savcılar ve hakimler değiştirildi. Hayat da değişti onlarla beraber. Burada bir çelişki yok mu sizce?
Hayır yani bakın tartışır gibi yapıyorsunuz.
Yok. Mehmet Metiner, siz beni tanırsınız, ben tartışmıyorum.
Yani farkındayım
ama hayır, burada bir çelişkiyi sormazsam da o biraz olmayabilir diye söylüyorum. Çünkü o gün birlikte yaşadık onları.
O çelişkiyi adalet kılıcını gayrimeşru yollarla eline alıp herkesin boynunu doğramaya kalkışanlara da, Ergenekon süreçlerinde bunu yapanlara da söylemeniz lazım.
Tabii o konuda şüpheniz olmasın.
Öyle masumane gösteriyorsunuz ki hep birlikte neredeyse cami önünde ağlaşacağız yani. Bu mu yani? Yargıya, adalet sistemine güvenimiz bu mu? Bu insanlar hiçbir şey yapmadılar mı? Bu Pensilvanya FETÖ dediğiniz örgüt hiçbir şey yapmadı mı? Yani şimdi pir ufak mı oldu? Onların mantığını eleştiriyorum ben. Ben tabii ki yargının birilerine karşı kılıç gibi kullanılmasına ilkesel olarak karşı çıkarım. Yargı tarafsız olmalıdır, bağımsız olmalıdır.
İşte tam da burada ben sizin gazetecilik duruşunuzu da bildiğim için soruyorum. Eskiden bir kesimin kılıcı gibi davranan yargının bugün siyasi iradenin kılıcı gibi davrandığına ilişkin eleştiri var. Bunun için geçmişi hatırlatarak sormak istiyorum.
Ben böyle bir yargı sisteminin olduğu kanaatinde değilim. Gerçekten böyle bir kanaatte olsam eleştiririm. Siyasi iktidarın arka bahçesi olan bir yargı sisteminin demokrasiye de hukuka da zarar vereceğine inanırım. Ama Pensilvanya yargısı tasfiye edildiği için birilerinin bu cesareti gösteren, bu hukuki cesareti gösteren yargıçlarımıza siyasi iktidarın boyunduruğunda gibi bir suçlama getirmelerini haksızlık olarak görürüm. Böyle bir şey görsem karşı çıkarım. Ama dediğim gibi şunu yapmamız lazım. Yani şu an o holdingle ilgili bir yargısal işlem sürüyor. Bu çerçevede verilen bir karar var. Dolayısıyla bu medyayı doğrudan ilgilendiren, medyaya doğrudan operasyon anlamına gelebilecek bir karar değil. Ve ben bu kararı veren savcıların, hakimlerin, yargı mensuplarının da siyasi iktidar dolayısıyla böyle bir karar verdikleri kanaatinde değilim. Bence bu algı bilerek oluşturulmaya çalışılıyor. Bu konuda da hassas olmamız lazım. Süreci takip edelim, bekleyelim. Yani Zekeriya Özler kaçıp gidiyorlar. Niye gidiyorsunuz? Hani yargıya güveneceksiniz? Hani boynunuzu uzatacaksınız? Daha yargılanma aşama başlamadan bir kaçıp gidiyorlar.
Belki bu kayyum atamalarında öngörülen isimlere ilişkin tereddütten kaynaklanıyor olabilir mi böyle bir algı? Çünkü Sabah Gazetesi'nin eski reklam müdürü Ümit Önal'ın mesela medya kuruluşlarının başına getirdiğini duyuyoruz. A Haber'in siyasi olarak duruşu belli, hükümete yakınlığı belli ATV'nin veya. Bu çerçevede yapılmış olan bu atama doğru mu sizce?
Çünkü atamaları bekleyelim, kimlerin geleceği
belli ama zaten.
Bilmiyorum, bilmeden şimdiden bir yorum yaparsam.
Sabah Gazetesi'nin eski reklam müdürü Ümit Önal medya kuruluşlarının başına getirildi. Yani Sabah Gazetesi...
Ama Ümit Önal bile bildiğim kadarıyla yani Sabah'ta A Haber'de çalışan herkes AK Partili değil.
Tabii ama o yayın politikası belli, o nedenle söylüyorum. Oradan Dijitürk'e gitmişti. Hayır,
ben Ümit Önal'ı geçmişten de tanırım. Siyasi aidiyeti belirgin olan, bu yönde de faaliyet gösteren bir isim değil. Teknik bir adam. Bu konuyu çok iyi bilen bir adam.
Objektif midir?
Dolayısıyla ben A Haber'de de program yapıyorum. A Haber'de çalışanların, AK Partili olmayan çalışanların sayısı AK Partili olanlardan en az 3 kat fazladır.
Ama AK Parti aleyhine tek bir şey duymadığımız için A Haber'de belki öyle bir algı var bizde genelde.
Ama biz de sizden bir AK Parti aleyhine bir tek şey duysak yani.
Vallahi beraber bakın konuşuyoruz şimdi Mehmet Metiner, olur böyle tamam. Şey? Hep her zaman yani haklı haksız haksız. Ama bir bütün olarak AK Parti'nin herhangi bir eleştirisini çok dinleyemediğimiz için oradan. Ama yani o gruptan birisi bu muhalif olan medya kuruluşlarının başına getirilince bir tabii insanın kafasında soru işareti oluşuyor. Sizde de olur herhalde.
A Haber, Kanal 24 durduğu yeri belli eden.
Evet. Bunu da gizlemiyorlar zaten.
Belli eden bir yer. Dolayısıyla AK Parti'nin ideallerini, Recep Tayyip Erdoğan'ın ideallerini benimsemiş yayın organları. Bunlardan doğru. Farklı bir şey beklemek doğru. İlkesel olarak da doğru değil. Hı hı. Dolayısıyla ben birilerinin yandaş olmasından hiçbir rahatsızlık duyanlardan değilim. Ama sözüm ona, tarafsızlık adı altında sabah akşam AK Parti'ye hakaretler, küfürler, tek yanlı yayınlar yapanların tarafsızım demeleri çok can sıkıcı.
Anladım. Tam da orada zaten işte bu Ümit Önal ismi acaba bir soru işareti yaratıyor mu diye sordum.
Bence Ümit Önal çok isabetli bir isimdir, değerli birisidir. Teknik anlamda da, idarecilik anlamında da bu işi götürebilecek bir isimdir. Eğer böyle bir isim atanmışsa kendisine başarılar dilerim ama hiçbir yargının, bir partinin siyasi iktidarın arka bahçesi olmaması gerektiğine inanıyorum. AK Parti'nin, CHP'nin yargısı olmaz. Bu ülkenin bağımsız ve tarafsız yargısı olmalı. Geçmişte biz bağımsız ve tarafsız yargı şeyini çok çektik. Bir gruba çalışan, Pensilvanya'ya çalışan benzer bir oluşumun ortaya çıkması bizi fazlasıyla rahatsız eder. Ama bırakalım biraz da yargı kendi mekanizması içinde çalışsın. Yani her şeyi de medyaya yönelik bir operasyon olarak değerlendirmeyelim.
Son soru, bu makul şüphe gerekçesiyle başka şirketlere de yine savcılık, mesela Doğan Grubu ile ilgili bir terör soruşturması var. Bu soruşturma çerçevesinde Doğan Grubu'nun yayın organlarına, şirketlerine de kayyum atanması söz konusu olabilir diye bir takım tespitler yapılıyor. Makul şüpeden yola çıkarak söylüyorum bunu. Çünkü burada da bir makul şüphe var.
Ben burada sadece makul şüpeden hareket edildiği kanaatinde değilim. Ama ben Aydın Doğan medyasına yönelik böyle bir şeyi gündeme getirmenin seçim öncesinde kasıtlı bir propaganda, bir algı oluşturmaya yönelik kasıtlı bir propaganda olduğu kanaatindeyim. Tabii ki Aydın Doğan ticari işlemlerinden dolayı hesaba çekilebilir ama medyasına yönelik bir operasyon olabileceği kanaatinde değilim. Münhasıran medyaya, sırf siyasi iktidara karşı olduğu için operasyon yapılırsa sizinle birlikte ben de sesimi yükseltmezsem namerdim.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Metiner. Ben katıldınız. Görüşlerinizi paylaştınız. Mehmet Metiner, AK Parti milletvekili ve medyayla da çok yakından ilgilenen bir isim. Bu sürecin siyasi iktidarla alakası olmadığını söylüyor ama yapılan atamalara ilişkin tespitleri de tabii bizim size anlattıklarımızda biraz farklılık gösteriyor. Onu size aktaralım. Şimdi bu Koza İpek grubuna kayyum atanmasıyla ilgili siyasilerden de tepkiler var. Onlarla ilgili birkaç bilgiyi sizinle paylaşacağım. Önce bir ses dinleyelim Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Sonra MHP'ye de bakacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısının o çarpıcı tespitlerine de. Önce Kemal Kılıçdaroğlu.
Oraya bilinçli bir operasyon yapıldığını, orayı ele geçirmek için özel bir çaba harcandığını ve bu çabanın içinde olduğunu adeta kamuoyuna haykırarak söylüyorlar. Bu demokrasi açısından ciddi bir zaaf. Şimdi savcıya sormak gerekiyor. Gerçekten sormak gerekiyor. Hangi gerekçeyle siz el koyuyorsunuz? Şimdi denetim yapılmış mı? Yapılmıştır diyelim. Vergi denetçileri gidebilir oraya, bankaları denetleyenler gidebilir oraya, başkaları gidebilir. Yani devletin pek çok denetim organı var, gidebilirler, rapor yazabilirler. Varsa cezasını kesersiniz, gereğini yaparsınız. Ama mal varlığına el koymak asla doğru değil ve kabul edilemez. Bu şu anlama da geliyor. Eğer buna medya organları, aydınlar, üniversiteler, barolar ciddi bir tepki göstermezse, yani iktidar bir savcının yazısıyla istediği medya grubuna, istediği holdingin mallarına el koyabilir, oraya bir kayyum atayabilir. Bundan sonra ben yönetirim, kayyumu da istediğim adamlardan atarım. Bu yol açılmış olur. Bu yol bizim demokrasimizin önündeki en ciddi engellerden birisidir ve sadece bizde kaygı yaratmaz. Bütün uygar dünyada Türkiye'ye yönelik kaygılar artarak devam eder. Böyle bir riski var bunun.
Evet, Kemal Kılıçdaroğlu bunun Türkiye'de sınırlı kalmayacağını söylüyor ve herkesin tepki göstermesi gerektiğini altını çiziyor. Yoksa bu bir yöntem olacak diyor. Sezgin Tanrıkulu ile konuşalım, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Herkes bir bütün olarak buna tepki gösterdi mi Sezgin Bey? Sizin izleniminiz nedir? Duyabildiniz mi beni Sezgin Bey?
Tam duyamadım, kusura bakmayın.
Rica ederim. Şimdi Kemal Bey'in bu konuyla ilgili dün akşam Kanal Türk'ü ziyaretinden evet. sonra yaptığı açıklamayı dinlettik bizi dinleyenlere. Ve orada diyor ki Kemal Bey, herkes buna yeterli derecede tepki göstermeli. Aksi takdirde bu bir yol olur ve iktidar istediği medya grubuna istediği biçimde el koyabilir. Herkes yeterince tepki gösterdi mi sizce bu İpek Koza grubunun başına gelene?
Bence hayır. Yani herkes yeterince tepki göstermedi. Şimdi herkes yani bugünden düne bakarak bir değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla da sessiz kalanlar da çok fazla ama bu Türk yargı tarihinde ve Türk basın tarihinde hatta yani girişim özgürlüğü açısından bakarsak, mülkiyet arkasından bakarsak bir ilk gerçekten de.
Evet.
Tanımlanmamış bir terör örgütü üzerinden bir medya grubuna, bir işte girişimci gruba olduğu gibi.
Hem de soruşturma sırasında.
Evet, soruşturma sırasında. Ve yani olduğu gibi el koyuyorsunuz ve bütün yönetimleri devralıyorsunuz. Yani kayyum atarsınız da bir şey varsa ama bütün yönetime de el koyuyorsunuz. Yani şimdi yılların birikimi olan bir şirket var, şirket yöneticileri var. İş ilgisiz, alakasız insanları yönetici olarak atıyorsunuz. Bu çok vahim bir şey. Yani savcı nasıl böyle bir talepte bulunur, hakim nasıl böyle bir karar verir?
Mesela medya kuruluşlarının başına ATV'nin ve Sabah'ın eski reklam müdürünün atandığını görüyoruz. Yani eğer iyi niyetli bir yaklaşım olsaydı oraya bir gazeteci atansaydı daha mantıklı olmaz mıydı eğer ciddi bir soruşturmaysa?
Ya şimdi şeyin
amaç eğer üzüm yemekse diye soruyorum bunu.
Yani şeyin kendisi yanlış. Bakın yani ben
zaten orası yanlış tabii.
Avukatım yani yıllarca avukatlık yaptım. Yani birçok yargı uygulaması gördüm. Şimdi 2 ay önce bir şema çizeceksiniz. Bu terör örgütü diyeceksiniz. Kendi kendinize İçişleri Bakanlığı yani bir düşmanlaştırma üzerinden bir kin üzerinden düşmanlaştırma üzerinden bir terör örgütü diyeceksiniz. Şimdi de bir soruşturma başlatacaksınız. Bunu herkes terör örgütü olur o zaman.
Mesela Doğan yani grubuna bir soruşturma olur. Açıldığını biliyoruz. Bir terör örgütü soruşturmasını.
Bir yani Yargıtay'dan geçmiş bir mahkeme idamı yok ki terör örgütü konusunda. Yani hangi silahlı eylemi yapmışlar?
Bir de makul yani şüphe meselesi var. Siz avukat olduğunuz yani, için herhalde orayı da bir açabilirsiniz.
Evet, bakın bu son derece yanlış. İŞİD'e terör örgütü dememişlerdi. Bakın IŞİD'e.
Evet.
Türkiye IŞİD'i diye bir örgütü halen de tanımlanmış mı tanımlanmamış mı bana cevap vermemiş. İçişleri Bakanlığı. 2 yıldır sormama rağmen.
Soru önergesi verdiniz.
Soru önergesi verdim. Yani IŞİD küresel bir cihat örgütü. Birleşmiş Milletler bunu terör örgütü listesine almış ama siz Türkiye IŞİD'i diye bir örgütü kabul ediyor musunuz? Etmiyor. Var mı yok mu? Buna cevap vermeyen hükümet 2 ay içerisinde örgüt yarattı. Hani ben yani yasa dışı faaliyetleri olabilir veya işte kamu gücünü kullanarak kendi yararına iş yapmış olabilirler. Bunları soruşturursunuz. Ama terör örgütü kapsamına alıp daha Yargıtay'dan geçmemiş bir uygulamayla sabitlenmemiş bir durum üzerinden bir medya grubuna, bir işte bir holdinge, bir girişimci grubuna borsada açık işte işlem gören bir şirkete direkt el koyamazsınız soruşturma sırasında. Yani öbür gün belki bu savcı taksici kararı verecek. Veya iddianın işi red olacak.
Peki bu süreçteki zararlar ne olacak? Yani çok evet, büyük bir yani şirketten bahsediyoruz.
Bakın böyle, böyle kolay değil. Bakın yani gerçekten kolay değil. Türkiye'nin bankalara el koymayla ilgili bütün kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döndü. Evet. Hem Kentbank hem Demirbank.
Demirbank.
Her ikisi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döndü. Ve milyarlarca dolar, yani tazminata mahkum edildi Türkiye. Ama işte son aşamada tazminat kararı açıklamadan sanırım bir dostana çözüm falan bir şey oldu. Yani bunlar da tümü dönecek. Belki o zaman yani bu yöneticiler olmayacak ama bu bedeli hepimiz kendi vergilerimizi ödeyeceğiz.
Evet.
Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları nedeniyle hiçbir hakime bugüne kadar rücu edilmedi. Hiçbir hakime. Yanlış kararlarından
aslında
dolayı.
Bu yasa çıktı, sonra bu yasadan vazgeçildi.
Evet.
Siz takip yani, ediyorsunuz, biliyorsunuz. Tabii, özellikle 17-25 Aralık'tan sonra.
Devlet Memurluğu Yasası'nın 17. maddesinden düzenleme getirildi. Uygulamalarıyla ve kararlarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkumiyete neden olmuşsa tazminat
rücu edilecek.
Evet, rücu edilecek deniyor. Yani şimdi ne olacak? Acaba bu hakim, bu savcı yedi şövalyesiyle gelse bu kararı karşılayabilirler mi? Bu kadar kolay olmaması lazım bu işlerin.
Zaten,
yani ben zaten insan hakları ihlallerine evet, bu kadar duyarsız olan yargının işte talimatla, yürütme organının talimatıyla seçimden 4 gün önce bu kararı çok masumane, dosyanın gereklerine uygun bir şekilde verdiklerini hiçbir biçimde düşünmüyorum. Hiçbir biçimde. Kimse beni bu konuda ikna edemez yani.
Zaten herhalde bilirkişi raporunda görmüşsünüzdür.
Gördüm, mükemmel diyor, evet. Yani her şey mükemmel. Bu kadar mükemmel,
bu kadar mükemmel olamaz diyerek devam eden bir bilirkişi raporu.
Dikkat çekilir bu kadar mükemmel olması. Ayrıca devlet kurumlarından gelen raporlarda da herhangi bir şeye rastlanmamıştır. Bu da dikkat çekicidir diyor.
Akın yani İpek de çok iddialı konuşuyor.
Evet.
Tek bir kuruş yani bu, kara para izne rastlayamazlar.
Bu susma hakkını kullanan, şeylerin nedir ismi? Zanlıların, şüphelilere hakimden şey gözüyle, örgütü yaşı olmasaydı susma hakkını kullanmazdı.
Evet.
Ne benziyor bu da? Yani demek ki bu kadar düzgün çalıştığına göre mutlaka örgüt üyesidir ki bir soruşturma geçireceğini şey yapmıştır. Önceden öngörmüştür, o yüzden bu kadar düzgün çalışıyor.
Bu da bir şüphe uyandırıyor. O şüphe de makul kabul ediliyor ve makul şüpheyle de böyle büyük bir operasyon yapılıyor.
Yoksa Türkiye'de şirketler, yani kendi şirketleri işte çalmaya, açık vermeye çok şey nedir ismi müsaitler ki kendi durumları çok düzgün çalışan bir işi varsa dikkat çekiyor. Yani bu böyle bir şey gerçekten de akılla yani izah edilemeyecek bir durum.
Zaten şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı. Bu konuyla ilgili yapılabilecek bir şey yok. Herhalde 1 Kasım sonrasında artık bütün bunlarla
evet,
ilgili
Kasım,
ne yapılacaksa o zaman yapılacak. Kasım, ne konuşulacaksa o zaman konuşulacak.
1 Kasım bütün bunlar bakımından da bir dönüm noktasıdır. Gerçekten bir dönüm noktasıdır. Türkiye'nin demokrasisi bakımından da bir yol kavşağıdır.
Evet. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok saygılar.
Evet, Sezgin Tanrıkulu'yla konuştuk. Bu Koza İpek grubuna yapılan baskın ve el koyma meselesiyle ilgili olarak. Şimdi bir de tekrar Bugün Gazetesi'ne gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, Bugün Gazetesi'ne gideceğiz. Bugün Gazetesi, daha doğrusu Bugün Süleyman Demirkan'la görüşeceğiz. Peki, bir Tarık Toros'la görüşelim istemiştik. Bir de Süleyman Demirkan'la, ikisinden şu anda Süleyman Demirkan'la görüşme imkanımız var. Süleyman Demirkan, merhaba.
Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar Yavuz Bey.
Teşekkür ederim. Siz Rütük'te bu olayları nasıl izliyorsunuz diye bir soralım istedim. Çünkü sanıyorum Rütük'te iktidarın ağırlığı azaldıktan sonra bu tip medya operasyonları başka bir yöntemle yapılıyor diye genel bir kanı da var, genel bir tespit de var. Siz katılır mısınız buna öncelikle?
Evet, kesinlikle katılıyorum ve ben bunu Rütük'te de üst kurulda da ifade ettim, ediyorum da, medyaya açık da ifade ediyorum. Burada çok seslilik var Rütük'te. Biliyorsunuz Rütük üyeleri meclisteki grubu bulunan partilerin temsil oranlarına göre o partilerin kontenjanından aday gösterilip Rütük üyeleri seçiliyor. Dolayısıyla burada mecliste grubu bulunan her partinin temsilcisi var. Şimdi daha önceki 7 Haziran'dan önce 9 üyenin 5'i AKP'lindi, 2 CHP, 1 MHP, 1 HDP şeklindeydi. 7 Haziran seçimlerinden sonra dengeler değişti ve bu tablo 4 AKP'nin 5 olan sayısı 4'e düştü. CHP'nin 2 sayısını korudu. MHP 2 oldu. HDP de 1 olarak devam ediyor. Evet. Vaziyet bu.
Yani AK Parti'nin bir yönetim toplantısında tek başına karar alma şansı ortadan kalktı.
Şöyle tabii değişik konularda bu dengeler değişebiliyorlar. Bıçak sırtı diyebileceğimiz birçok konuda bir denge söz konusu. Ama önceden 7 Haziran'a kadar olduğu gibi 5 oy, 5 parmak kalkıp dediğimde dedik, öttürdüm düdük diyemiyor. Yani akı kara, karayı ak gösterme imkanları azaldı. Bu kadarını söyleyeyim.
Bundan sonra
şimdi eğer diğer üyeler, diğer muhalefet partilerinin kontenjanını kullanan arkadaşlar hukuk ve akıl, vicdan temelinde, adalet temelinde bir araya gelebilirlerse, ittifak edebilirlerse onların dediği olmuyor, işlemiyor.
Peki bu süreci nasıl izliyor RTÜK, Süleyman Demirkan? Bugün televizyonu ve Kanal Türk televizyonu sonuçta RTÜK künde kontrol ettiği iki kuruluş. Daha önce TürkSat'la ilgili alınan kararları eleştirdiğini biliyoruz bütün yaptığı toplantılarda. Dijitürk'e bir uyarı verildiğini biliyoruz. Ama müeyyide olarak burada kalmıştı. Şimdi bu kanallar resmi olarak aslında el değiştirmiş oluyor bir süreliğine de olsa mahkeme kararıyla.
Şimdi Radyo Televizyon İş Kurulu'nun bugün resmi periyodik toplantısı vardı, haftalık toplantısı vardı.
Evet.
Gündemindeki konularda çoğunlukla 1 Kasım'da yapılacak seçimlere yönelik yayınların ihlal oluşturup oluşturmadığına ilişkin dosyalar görüşüldü. Ve onlar gönderildi Yüksek Seçim Kurulu'na. Nihai kararı Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Bu son gelişmeyi, dün akşamdan beri olan gelişmeyi kaygıyla izliyoruz. Herkes ayrıca bunu vaktimiz olup ayrı bir gündem konusu yapmadık. Fakat sohbet arası, görüşme arası değindik. Yani bunun sürdürülemez olduğu konusunda bir kanaat var. Ama buna işte bizi partiyle özdeşleştirmeyin diye rahatsız olduğu iktidar kontenjanından arkadaşlar. Ama itirazları da yok. Sonuçta daha önce aldığımız Radyo Televizyon Üst Kurulu bu konularda anayasa bağımsız özerk tek otorite, kamu otoritesi. Dolayısıyla bypass ediliyor. Buna seyirci kalmayalım dediğimiz zaman bize karşı çıkıyorlardı. Daha önceki aldıkları kararların aksine bu kararın hukuksuz, anayasa ve yasaya dayanmayan ve RTÜK'ü yok sayan, RTÜK'ün varlığını inkar eden operasyonları destekler nitelikte ne yazık ki tavır aldı bazı arkadaşlarımız, çoğunlukla iktidar kontenjanından arkadaşlar. Tabii bunları tarih yazacaktır. Bunlar kaydediliyor, biz de tanıklık ediyoruz. Biz ne diyoruz? Biz hiç kimsenin yanında değiliz. Şimdi diyorlar ki birileri çarpıtmaya çalışıyor. İşte paralelinde ona yakın olan kuruluşları destek oluyorsunuz. Hayır, hiçbir şekilde biz onların kendilerine de söylüyoruz. Ben şahsen onlara destek olmuyoruz. Biz Türkiye'nin normalleşmesini istiyoruz. Biz hukuk devletinin, anayasa ve yasaların, evrensel ilkelerin, yayın ilkelerinin hakim olmasını istiyoruz. Adaletin, vicdanın hakim olmasını istiyoruz. Bizim çabamız bu yönde. böyle.
Ama zaten bu süreçte hep böyle olmuyor mu? Bir şeye itiraz ettiğiniz zaman işte bundan bir sene önce, iki sene önce darbeci eleştirisine maruz kalma ihtimaliniz çok yüksekti. Bugün için cemaatçi olma ihtimaliniz çok yüksek. Başka gün başka bir şey. Evet. Ama asıl olan zaten burada kuralları koyanların koydukları kurallara uyması, hukuka uyulması, anayasaya uyulması. Ama bunları bile dile getirdiğinizde sanıyorum bir başka türlü eleştirme ihtimali doğuyor.
Evet, kesinlikle. Türkiye'nin normalleşmesi lazım Yavuz Bey.
Evet.
Yani hepimizin bu normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye bu kadarını hak eden bir ülke değil. Bakın eskiden bir takım olumsuzluklar karşısında insanlar ya Türkiye Muz Cumhuriyeti değil falan diye eleştirirlerdi. Karşı çıkarlardı. Aydınlar, yazarlar, eleştirmenler, yorumcular vesaire. Şimdi öyle olaylarla karşı karşıya kalıyoruz ki Türkiye Muz Cumhuriyeti'nde bile olmayacak bir belki çadır devletinde olacak hukuksuzluklar yaptım olduğularla karşı karşıya kalıyor. Yazık, bu kadarını bu ülke, bu ülkenin birikimi, deneyimi, demokrasisi hiçbir şekilde hak etmiyor. Bunu yapanlar, yapanlara da bir yarar sağlamaz. Yapanlar da tarih önünde mahkum olacaklar. Yarın bir gün, bak kısa süre sonra, bakın göreceğiz hep birlikte, toplum içine çıkamayacaklar. Yaptıkları tasarrufları, bu hukuksuzlukları, gaddarlıkları savunamayacaklar. Bunu göreceğiz hep birlikte. Neydi bir zamanlar? Bir takım işte bir tane iktidarın başı tarafından zırhlı Mercedes hediye edilmişti. Bir tane savcı vardı. Yargısız infazlar yapan, herkesi ilgisiz kumpaslarla, düzmece belgelerle mahkum eden, tutuklatan, kendisini devlet sanan. Nerede şimdi o savcı?
Yurt dışında.
Ya evet, yurt dışında. Kaçtı. Bakın o şimdi bir takım insanlara, nice masum insana hakkını yiyen, hukuku bir tarafa atıp infaz eden kişi hukuka muhtaç hale geldi. Biz diyoruz ki biz birazcık mürekkep yalamış insanlar diyoruz ki, aklı başında olan, vicdanını, aklını yitirmemiş insanlar, gelin normalleşelim. Hukukta, adalette, ortak değerlerimizde birleşelim ve her dönem işte dönemin üstünlerin hukuku olmasın. İktidar kimse, onun hukuku geçerli olmasın. Herkesin zaten asgari ölçüde müşterekte buluştuğu bir hukuk sistemini üzerinde anlaşalım.
Zaten asıl olan bu. Evet. Şimdi bugün RTÜK toplantısında kanalların yayın politikalarına ilişkin süreleri konuştuk ve YSK'ya değerlendirmesi için gönderdik dediniz. Aynı zamanda bugün en çok konuştuğumuz mesele iktidara muhalif televizyon ve gazetelere kayyum atanması meselesi. Yine yapılan bir açıklamaya göre, sanıyorum bütün HDP'li üyesinin yaptığı bir açıklamaydı bu. 29 evet. saat Erdoğan yayını, belli bir periyottan bahsediyoruz, seçime yakın evet. periyottan. 30 saat AK Parti Davutoğlu yayını, 18 dakika HDP, 5 saatte CHP yayını. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıya Türkiye. Bu tabloyu gördüğünüzde TRT için böyle bir tablo görüyorsunuz ama özel kanallarda da farklı bir görüntü yok. Ve seçime giden Türkiye'de asıl konuştuğumuz mesele, asıl tartıştığımız mesele bu değil mi? Yani Türkiye'de herkesin eşit derecede sesini duyurabilmesi. RTÜK olarak da tabii siz bu konuda görevlisiniz elbette.
Evet. Bu konuda görevliyiz ama bakın bir itirafta daha bulunacağım. Buyurun. Çarpıcı. Belki birileri şaşıracak. Ben Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından seçilmiş bir üyeyim. Evet, CHP kontenjanından aday gösterildim ama sonuçta burada tarafsızlıkla hukuk, anayasa, yasa temelinde adalet içinde görev yapmaya çalışıyorum. Bunu yapmak zorundayız. Ama bu kurulun üst yöneticisi olarak söylüyorum, 4 yıldır görev yapıyorum. Radyo Televizyon Üst Kurulu bilhassa seçim dönemlerinde hiçbir şekilde anayasal bağımsız özel bir kurum olarak adil bir biçimde görevini yapmamıştır. Ben bunun tanığıyım. Bunu ilk kez size söylüyor değilim. Bunu hemen her toplantıda, üst kurulun resmi üst kurul toplantılarında dile getirdim ve her daim isyanımı dile getirdim.
Neden?
Gelin, evet, gelin dedim daha önceki başkan döneminde de. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kontenjanını kullanan arkadaşların çoğunlukta olduğu ve yaptım olduğu anlayışı ile her türlü haksız, hukuksuz kararlara imza atarlarken beş parmakla işte akı kara, karayı ak yaptıkları dönemlerde isyan ederken bunu söyledim. Adaletin ve hukukun olmadığı yerde barış olmaz. Esenlik olmaz, huzur olmaz. Yapmayın bunu, yapmayalım bu kadarını diye. Ama Radyo Televizyon Üst Kurulu ne yazık ki seçim dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimini açıkladığı, işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aylıktı. Bundan önceki 7 Haziran seçim öncesinde 3 aylık seçim takvimiydi. Şimdi bu seçim için 1 Kasım için 2 aylık seçim takvimi öngördü ve o işliyor. Bu sürede YSK'nın ayrıca radyo ve televizyonları izleyen ve raporlayan bir birimi yok. Anayasal kurum olarak bu seçim takvimi içinde radyo televizyon üst kurulu YSK adına bu yayınları izleyip yayın ilkelerine göre raporlayıp adil bir biçimde YSK'ya göndermesi lazım. Ama Yavuz Bey şunu bakın samimiyetle inanarak söylüyorum, her yerde de söyleyeceğim. Bunu adil olarak yaptığını asla savunamam, söyleyemem. Bilakis anayasal hukuk sistemini sabot bir tavır içine girmiştir RTÜK.
Bir dakika, şimdi bu meseleyi bir açalım mı Süleyman Demirkan? Önemli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi YSK diyor ki, kardeşim diyor, senin lisans verdiğin televizyonlar seçim döneminde siyasi partilere adil biçimde yer vermek zorundalar. Sen de diyor ne kadar yer verdiklerini bana raporla. O raporların doğru gitmediğini mi söylüyorsunuz?
Evet. Bu raporların hiçbir ayrım yapılmaksızın şimdi radyo televizyonu üst kurulu bütün yayın kuruluşlarına eşit mesafede duran, yasal olarak durması gereken bir düzenleyici, denetleyici üst kurul. Fakat ne yazık ki bu görevini yaparken yayın kuruluşlarına eşit mesafede değil. Örneğin güya kamu yayıncısı olan ve 80 milyon vatandaşın vergileriyle finansmanını sağlayan TRT korunup kollanıyor öteden beri. TRT'nin yayınları adam gibi denetlenmiyor. Ve bütün yayın kuruluşlarına güya eşit mesafede bulunan RTÜK'ün başkan yardımcısı, yani bürokrasinin en tepesindeki bir arkadaşımız aynı anda halen TRT yönetim kurulu üyesi. Biz bu TRT niye kamu yayıncısı gibi davranmıyor diye kendisine sorduğumuz zaman biz de o işlere karışmıyoruz diyebiliyor. Peki buna RTÜK nasıl seyirci kalıyor? Bugüne kadar niye seyirci kaldı?
Ki i̇şte elinde müeyyide var.
Tabii ki var. Tabii ki var. Ama yapmıyor.
İki uyarıda gelen dürgüler yani RTÜK TRT'de.
Ama zaten Türkiye'nin şu anda yaşanan en büyük, şu anda yaşadığımız krizin temelinde de anayasa ve hukukun, teamüllerin rafa kaldırılması yok mu? Ne yazık ki en tepeden aşağıya doğru bu yaptım oldu anlayışı, hukuku lüks sayma, devre dışına alma anlayışı hakim.
Vallahi Süleyman Demirkan gerçekten çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Ama zaten tabloda bize o kadar önemli bir şey söylüyor. Düşünün seçime giden bir Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını hangi çerçevede yaptığını biz dinleyen herkes bizim kadar iyi biliyor. Evet. Biz dinleyenlere de hatırlatalım. RTÜK üyesi Süleyman Demirkan'la konuşuyoruz. 30 saat AK Parti yayınından bahsediyoruz. Aynı periyottan. 29 saat Cumhurbaşkanı'nın yayını, yani Erdoğan yayını, toplam 59 saat AK Parti ve onu destekleyen yayınlardan. Peki CHP'nin yayını ne kadar? 5 saat.
5 saat.
18 dakika da HDP yayını. Yani komedinin ötesinde ve bu eşit şartlarda seçim, eşit şartlarda halka partilerin kendini anlatması için kamu yararına görev yapan, vergilerle ayakta duran bir yayın kuruluşu.
Evet.
Diğeri bakın, için başka bir şey. Ama bu başka.
Yine burada cesaretle ve açık yüreklilikle bir eleştiride bulunmak istiyorum.
Buyurun.
Bu bakın bizim devlet sistemimizi niye tıkandı, niye işlemiyor? Çünkü kurumlar ve kişiler, yani tüy bitmemiş yetimin 78-80 milyon vatandaşın vergileriyle maaşını alan bizim gibi görev yapan insanlar, RTÜK'teki üst kurul üyeleri ve bürokratlar ile Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, ne yazık ki Yüksek Seçim Kurulu üyeleri de 6'sı Yargıtay, Yüksek Yargıç, Yargıtay üyesi Yargıç'tan, 5'i de Danıştay üyesi Yüksek Yargıç'tan oluşuyor. Onların millet adına, Türk milleti adına adalet dağıtan aynı zamanda bir yargı sistemi ve YSK'nın aldığı kararlara itiraz edilemiyor. Son karar, nihai karar. Yani yargı yoluna başvurulamıyor yanlış bir karar alsa dahi. Ama diyor ki şimdi, örneğin şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın, şu anki Cumhurbaşkanımızın bir partinin, iktidar partisinin lehinde onun başarılı olması için açık bir propaganda yaptığı, diğer tüm partilerin aleyhine propaganda yaptığı açık değil mi? Bunu Allah da biliyor, kulu da biliyor, dağdaki çoban da biliyor, köydeki çiftçi de biliyor, varoştaki cahil insan da biliyor. Bunu bilmeyen biri var mı? Ama ne yazık ki, bakın bunu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 7 Haziran seçimleri öncesinde bunları izledi, raporladı. YSK ile görüştü, RÜSİP ile görüştü, muhalefet partileriyle görüştü, görüşmesi gereken Dışişleri Bakanlığı ile görüştü ve açıkça dedi ki Türkiye altında imza olan uluslararası anlaşmaları çiğnemiştir, ihlal etmiştir Cumhurbaşkanı marifetiyle diye rapor hazırladı.
Ama YSK görmüyor.
Bu bizi bağlayan bir şey. Ama biz bunu bakın YSK'ya başvurduk. Yüksek Seçim Kurulu diyor ki partiler de başvurdu, başkaları da başvurdu. Benim Cumhurbaşkanlığı denetleme yetkim yok diyor. Hayır efendim, topu taca atıyor. Kusura bakmasın yüksek yargıçlarımız. Yargıya, hukukçulara saygım sonsuzdur ama görevini yapmayan, görevden kaçan hiç kimseye saygım yoktur. Yani aynı ölçüde saygı duymak zorunda değilim. Eleştirmek hakkımdır demokrasilerde. Herkes herkesi eleştirir. Benim eksiğim varsa beni de eleştirecekler. Ama Yüksek Seçim Kurulu görevini yapmıyorsa, üyeleri görevini yapmıyorsa, görevden kaçıyorlarsa ben de onları eleştiririm ve bakın görevini yapmıyor. Hiç kimse demiyor ki Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhurbaşkanı konuşmasın, onun konuşmalarını yasakla, sokağa çıkmasın, faaliyet yapmasın. Hayır, böyle bir şey demiyoruz.
Tarafsız aklı, dursun deniyor aklı genelde.
Olan hiç kimse de bunu diyemez. Evet. Ama nedir? Anayasa Yüksek Seçim Kurulu'na bir görev vermiş. Seçimlerin adalet içinde, eşitlik içinde, yayın adaleti içerisinde, şaibesiz bir biçimde o seçim sürecinin takvimi içinde yayınların yapılmasını, sürdürülmesini ve sonuçlandırılmasını görevini vermiş. Bu görevi layıkıyla yapmak zorunda. Onun için milletin tüy bitmemiş yetimin maaşıyla devlet onlara maaşını veriyor. Milletin vergisiyle maaşlarını alıyorlar. Bu görevden kaçamazlar.
Bu görevden kaçtıklarında tabii...
Bakın bu görevden kaçıyorlar. Şöyle seçimleri ne dedik? Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimleri ve sonuçlarını etkileyen konuşmalar yaptığı sabit mi? Herkes biliyor mu? Allah da kulu da biliyor mu? AGİT de bunu raporlamış mı? RÜSİP evet. Üyeleri hakkında Başbakanlık teftişte 7 Haziran seçimlerinden sonra ön inceleme ile siz seçimleri etkileyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmalarını niçin raporlayıp DSK'ya göndermediniz diye ifadelerini almışlar mı? Aldılar mı? Aldılar, evet. Ben de ifade verdim. Ama en son ön incelemeye Sayın Davutoğlu, daha önce olur veren Sayın Davutoğlu birkaç hafta önce buna soruşturma izni vermedi. Niye vermiyor? Keşke verseydi. Ben soruşturulmak istiyorum. Görev yapan o dönemde RTÜK üyesi olarak. Evet, Radyo Televizyon Üst Kurulu kurumsal anayasal görevini layıkıyla yapmamıştır. Bunu ilan ediyorum ve isyan ediyorum buna. Niye üstünü örtüyor Sayın Başbakan? Bir haksızlık, bir görev yapılmadıysa bu görevi herkes keyif için yapmıyor. Bakın, kamunun, vatandaşların parasıyla görev yapıyoruz. Evet. Maaşımızı, geçimimizi sağlıyoruz.
Ama sistem...
onlar için adil, hukuk, anayasa, yasa temelinde görev yapmak zorundayız. Demokrasilerde, hukuk devletlerinde hiç kimse ama hiç kimse hukukun üstünde değildir. Anayasa ve yasaların üstünde değildir.
Ama sistemde, sistemde
evet. Korkmaya hakkı yoktur, çekinmeye hakkı yoktur görev yapan devlet memurlarının, kamu görevlilerinin. Benim çekinmeye hakkım olmadığı gibi yüksek yargıçlardan oluşan Yüksek Seçim Kurulu heyetinin korkmaya, çekinmeye hiç hakkı olamaz.
Evet Süleyman Demir.
Yüksek Seçim Kurulu'nun heyeti anayasa ve yasalar temelinde kendi koyduğu yayın ilkelerine göre kendi sitesinde, RTÜK sitesinde de var, Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesinde de var o yayın ilkeleri. Açıp bakın lütfen. O yayın ilkelerini Sayın Cumhurbaşkanı ihlal ediyor mu, etmiyor mu? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın başta kamu yayıncısı TRT olmak üzere
şimdi, evet.
Çok sayıda radyo ve televizyonda canlı olarak yayınlanması adaletsiz bir biçimde yayın ilkeleriyle bağdaşıyor mu, bağdaşmıyor mu? Bunun kararını vermekten niye çekiniyor Yüksek Seçim Kurulu'nun yüce heyeti, sayın yargıçlar? Çekinmeye
evet.
Hakları yok. Tarih önünde yanlış yapan tarih önünde şimdi, mahkum olacak. Bedelini ödeyecek.
Şimdi zaten 1 Kasım'da seçimler var. Herhalde seçim sonuçları da Türkiye'de normalleşme diye başlamıştık yola.
Evet.
O normalleşmenin bir inşallah yola döşenen taşı olacak diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için Süleyman Demirkan. Önemli açıklamalar yaptı. RTÜK üyesi Süleyman Demirkan.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Evet, Koza grubuna kayyum atamasıyla ilgili genelde görüşlerine başvurduğumuz herkes Mehmet Metin Erariç olmak üzere uygulamayı eleştirdi. En son RTÜK üyesi Süleyman Demirkan'dan bu konuyla ilgili görüşlerini aldık. RTÜK'ün yönetim toplantısında bu meselenin konuşulmadığını söyledi ama RTÜK'ün anayasal görevini yerine getirmediğinin de altını çizdi Yüksek Seçim Kurulu'nda eleştirerek.
Tarih sorumluluktan kaçanları da yazacak.
Türkiye ilk kez yeniden seçim yapıyor.
Beştepe'nin yolunu bulamayan diyor. Ben ona yetki vermem diyor.
Hazırlık hükümetine neden destek verelim?
Biz 80 milletvekilimizle Türkiye'yi yönetmeye hazırız.
AK Parti kıl payı kaçırdığı iktidarı yakalamak, muhalefet koalisyona yanaşmayan iktidara ders vermek istiyor.
İntihar edecek hali de yok.
1 Kasım'da yok. Türkiye tarihinin en kritik seçimine gidiyor. RSFM seçim sonuçlarını an be an dinleyenlerine aktarıyor, sonuçları uzmanlarla yorumluyor. Yavuz Ohan ve Candaş Tolga Işık'ın sunacağı RSFM seçim özel yayını 1 Kasım saat 18'de. RSFM İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'nde 93.4'te, internette rsfm.com.tr adresinde.
Devam ediyoruz. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Oğan. Dün IŞİD'e yönelik Diyarbakır'da gerçekten çok ciddi bir operasyon vardı. O operasyon çerçevesinde iki polis memuru maalesef hayatını kaybetti, şehit oldu. 7 IŞİD mensubunun da öldürüldüğü açıklandı. Dün çok fazla bilgi yoktu ama bugün o operasyonun perde arkasına ilişkin önemli gelişmeler gün yüzüne çıktı. Özellikle valiliğin ve emniyetin yaptığı açıklamalarla. Ferit Aslan'a bağlalım Diyarbakır'a. Ferit bize bugün ortaya çıkan o çarpıcı notları, bilgileri aktaracak Ferit.
Yavuz Okan, öncelikle dün senin de belirttiğin gibi soruşturma devam ediyordu. Çok fazla bir bilgi yoktu. Ancak bugün yavaş yavaş operasyonun detayları ortaya çıktı. Dünkü çatışmada şehit olan iki polis memurunun evlerden birinin girişine döşenen patlayıcıların patlatılması sonucu şehit olduğunu biliyorduk. Ancak bugün Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bunun bir canlı bombanın polislerin eve girdiği sırada kendini patlatması sonucu iki polisin şehit olduğunu ve 5 polisin yaralandığını söyleyebiliriz. 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiriliyor. İki evde çatışma çıkıyor. Çatışmalarda 7 IŞİD militanı öldürülüyor. Dün 12 kişi gözaltına alınmıştı. Dün akşam saatlerinde de 3 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 15'e çıktı. Ve 15 kişi gözaltına alınan 15 kişinin arasında 3 kadın bulunuyor. 3'ü kadın, 15 gözaltı var. Çatışmada öldürülen 7 IŞİD'den 5'inin kimliği tespit edildi. Tabii kimler olduğu açıklanmadı ancak bu kimliği tespit edilen 5 kişinin içerisinde bugüne kadar adı kamuoyuna duyurulan IŞİD'in canlı bombasının olmadığını söyleyebiliriz. Ama henüz kimliği tespit edilmeyen 2 kişi var. Bunlar acaba bugüne kadar kamuoyuna açıklanan ve aranan canlı bombalar mı değil mi? Bunu da herhalde önümüzdeki saatlerde ve yarın ortaya çıkacak. Dediğim gibi 7 kişiden 5'inin kimliği tespit edildi. Bu arada operasyonun söz konusu IŞİD'lerin büyük bir eylem hazırlığındayken yapıldı ve daha önce de polisin kendileri takip ettiği yönünde de bir bilgi var. Bu arada çatışmaların yaşandığı iki evde ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak bugün Emniyet Müdürlüğü'nde basın mensuplarına evde ele geçirilen malzemeler gösterildi. Malzemelerin arasında 2 adet Kaleşnikov marka silah var, 8 tabanca, 1 av tüfeği var, 200 kilo patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat var. Yine emniyetin yaptığı açıklamada o IŞİD'li canlı bombanın kendini patlattığı evde yapılan kimyasal incelemede çok fazla miktarda TNT, RDX ve C4 bileşenlerinin tespit edildiği belirtiliyor emniyetin açıklamasında. Bu gözaltına alınan 15 kişinin arasında IŞİD'in Diyarbakır veya bölge sorumlusunun da olduğu tahmin ediliyor. Sağ olarak yani 15 kişi gözaltına alınan arasında onun da olduğu tahmin ediliyor. Yine öldürülenler arasında da IŞİD'in bir üst düzey sorumlusu olduğu ifade ediliyor. Ama çalışma devam ediliyor. Şu ana kadar net bir bilgi verilmiyor. Hem öldürülenler arasında hem de gözaltına alınanlar arasında bulunan IŞİD'lerin Suriye'deki özellikle Rakka'daki IŞİD yöneticileriyle ilişkileri olduğu yönünde de bilgiler var. Ama dediğim gibi soruşturma devam ediyor. Geriye kalan iki kişinin, çatışmada öldürülen iki kişinin kimlik tespiti çalışmaları devam ediliyor. Gözaltındakilerin sorguları devam ediliyor. Bunların iletişim kayıtları inceleniyor. Özellikle Diyarbakır'da yakalanan hem operasyon sonucu öldürülen hem de gözaltına alınan 15 kişinin Diyarbakır, Suruç ve Ankara patlamasıyla bilgilerinin olup olmadığı, aralarında bir ilişki olup olmadığı konusunda da çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde herhalde bu çalışmalarla ilgili ya Cumhuriyet Başsavcılığı ya da Diyarbakır Valiliğinden daha da detaylı bir açıklama bekliyoruz Yavuz Oğhan.
Peki. Teşekkür ediyoruz. Ferit Aslan Diyarbakır'dan bildirdi. Çok ciddi bir sorunla, çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayken Diyarbakır'da operasyonun yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü önemli sonuçları var. Bugün ortaya çıkan bilgiler de bize onu gösteriyor. Sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında, Konya'da, Kocaeli'nde de, İstanbul'da da IŞİD'e yönelik ciddi operasyonlar var. İstanbul'da 21 kişinin gözaltına alındığını, Kocaeli'nde 20 kişinin, Konya'da biri kadın 30 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. Ve güvenlik uzmanı Mete Yarar'la şu meseleyi bir konuşalım. Merhabalar Mete Yarar.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Diyarbakır'daki olaya baktığımız zaman Türkiye'nin çok ciddi bir tehlike atlattığını söyleyebilir miyiz? Çünkü polis müdahale sırasında kendini patlatan bir canlı bombadan bahsediliyor. Gözaltına alınanlar var, 7 kişi hayatını kaybetti, 2 polis şehit oldu. Türkiye'nin dört bir yanında yine IŞİD operasyonları var.
Ya şöyle söyleyeyim, belki bilginiz var. Ben olaylar olmadan önce o ekiplerle beraber 4 gün geçirdim. Bir televizyon çekimi için orada beraberdim.
Operasyonu hatta, yapan polislerle diyebiliyorum.
Evet, aynen öyle. O ekiple beraber yaklaşık 4 gün hem Silvan'da hem Sur'da hem de Diyarbakır'ın içerisinde bulundum. Ve 24 saat onlarla beraber yaşadım. Yani 24 saat onlarla beraber geçirdim. Uyku hariç diyelim. Evet. Ama uyduklarını da söyleyemem. Sizin şu anda gördükleriniz yalnızca size yansıyanlar. Ben size öyle söyleyeyim. Yani siz şehit olduğunda, birisi yaralandığında ancak olayı duyabiliyorsunuz.
Aynen.
Onun dışındaki hiçbir şeyin, hani hiçbir şeyden haberimiz yok. Ben inanın, hani eski asker kökenliyim, sporla hala uğraşıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ben 4 günlük mesaiye şeyim yetmedi. Yani gücüm yetmedi, ben size öyle söyleyeyim.
Nefes yetmedi diyorsun.
Benim nefesim yetmedi, gerçekten söylüyorum. Sabah akşam alınan birileri var. Ve gerçekten de dolu çıkıyor. Yani hiç öyle boş falan da çıkmıyor. Hı-hı. Muhakkak ya bir yerde silah bulundu, ya bir yerde aranan bir şahıs bulundu. Her yerden bir şey çıkıyor. Yani böyle kaynıyor yer. Açık bir ne söyleyeyim yani. Kaynıyor. Daha biz işte bugün olan, dün olan olaydaki sahnenin birebir aynısını yaşadık. Birebir aynı şekilde, aynı saatte, aynı maksatta gidilen evlere gidilmişti. Ama diyorum, herkes çok kötü bir dönem yaşıyor. Yani Türkiye'yi Suriyeleştirmek isteyen, Suriye gibi yaşatmak isteyen bir grup var. Ama hani bunu neden yapıyorlar, nasıl yapıyorlar ben açıkçası çok da fazla bilemiyorum. Hani bilmek istemiyorum. Hani biliyorum da bilmek istemiyorum, öyle söyleyeyim. Çünkü gidip orada da görünce, hani ki ben bu işin içindeyim, devamlı gidip geliyorum. Bildiklerimi unuttum diyebilirim sana, öyle söyleyeyim yani.
Ya çok şimdi operasyona bakıyoruz, sonuçlarına bakıyoruz. Diyarbakır'da bir, ya polis geliyor ve canlı bomba kendisini patlatıyor. İnsanın aklı almıyor gerçekten. Yani bu büyük bir tehdit olarak görüyorsunuz bunu. Aynı zamanda işte orada HDP'ye yönelik ve Halkın Demokrasi Partisi'ne yönelik bir takım ihbar mektupları, hatta operasyondan bir gün önce veya bir saldırıdan bir gün önce bu operasyonun yapıldığına ilişkin bilgiler de var. Tabii işin bir de operasyonu yapan tarafları var. O tarafı da izlediğin için herhalde sende daha ciddi bir etki bıraktı bu iş.
Ya şöyle söyleyeyim, açık ve net söyleyeyim. Ben o olayın geçtiği yerin yakınındaydım. Çünkü belki hatırlarsınız, bilmiyorum. Hani Dicle Ajansı diye geçiyor. Hani bir ajans vardı. Hani oraya girildi, polisler girdi diye bir şey olmuştu.
Evet, Dicle Haber Türkiye'de. Ajansı.
Dicle Haber Ajansı. Bu olayın geçtiği yerle oranın arasındaki mesafe ne kadar biliyor musunuz? Topu topu.
Yakın mı?
200 metre mesafede.
Birbirlerine
ve
çok...
burası hani daha çok nasıl diyeyim, HDP'ye yakın olan kişilerin yaşadığı
bir bölge.
Bir bölge. ve onun tam ortasında bir yer burası. Öyle söyleyeyim size. Yani aslında işin ve şehrin merkezine de çok yakın. Ana artele çok yakın.
Evet.
Ben ucuz kurtulduk diyorum ben. Açıkça ne söylüyorum? Ucuz kurtulduk. Yani oradaki canlı bombaların sayısına, kullanılan patlayıcının patlayan miktarına baktığınızda ben seçim öncesi zaten herkes onu bekliyordu. Seçim öncesi birkaç tane daha böyle büyük bir provokasyon hareketleri olacak diye bekleniyordu. Yani Allah korudu. Çünkü son dönemde biliyorsun seçimin son kulvarında bütün siyasetler alana giriyor. Halkla çok daha fazla buluşmak istiyorlar. Birçok yerde buna benzer bir seri patlama olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye seçime girerken bir de ekstra böyle bir kaos ortamının ben sonuçlarına hiç inanın tahayyül edemiyorum.
Zaten bir Ankara'yla kimyası bozuldu Türkiye'nin üzerine de tabii ki böyle patlamalar olursa gerçekten seçime giden Türkiye'de çok iyi şeyler düşünemezdik ama umarız tehlike geçmiştir Mete Yarar. En önemlisi bu yani. Şimdi orada 2-3 tane canlı bomba tamam bulundu, yakalandı ama bir liste geziyordu Türkiye'de. O listede neler olduğu bilmiyoruz yani. O konuda biraz sıkıntı var gibi görünüyor. Katılır mısın?
Sırf o değil. Ben şöyle söyleyeyim. Yani eğer komşunuz Afganistan'sa Pakistan olmaktan kaçamaz. Açık öne söyleyeyim. Yani o çok sizin tercihinize kalmış bir şey değil. Karşı kapınızda Afganistan yaşatmayacaksınız. Karşı kapınızda Afganistan yaratmayacaksınız.
Zaten en büyük eleştiri bu değil mi bu sürece ilişkin
yani
Suriye
Afganistan
konusunda?
Afganistan varsa sınırınızda
peşaver olur
Pakistan
yakınları.
Pakistan olursunuz. Siz Pakistan olursunuz. Bunun kaçını yok çünkü sizin yakaladığınızdan daha fazlası içeri giriyor. Sizin yakaladığınız malzemeden daha fazlası içeri giriyor. Sizin eğitmek için engelli adamların çoğu gidip karşı tarafta eğitim alıp tekrar geri geliyor. Yani tehlikenin büyüklüğü Türkiye sınırları içine değil artık. Türkiye'nin içi veya Suriye'nin içi diye bir kavram kalmadı. İran içi diye bir kavram kalmadı. Bütün sınırlar birbirinin içine girdi.
Ve kontrol etmesi de hemen hemen imkansız.
Aynen öyle. Yani ama şöyle söyleyeyim. Yani bunu ben eski bir asker kökenli olduğum için falan söylemiyorum. Ama hani Türkiye'nin geldiği teknik kapasite ve bazı şeyleri bulma şeyi çok fazlasıyla. Hani şuna tabii herkes şunu şöyle söyleyebilir. Ya kardeşim böyle de konuşuyorsunuz, ediyorsunuz. İşte Ankara'da patladı. Ya şey budur. Kaleci gibiyiz. Yani kaleci gibi bu insanlar. Kaçırdığında gol yiyorsun yani. Hani işin kötü tarafı böyle. Hani böyle çok bir amiyane söyledim ama gerçekten böyle. Hiç kimse tuttuğunuzu ve kurtardığınızı söylemiyor. Ve bu insanlar yemin ediyorum benim orada gördüklerimi söylüyorum. O kadar çok insan yaralanıyor ki inanın bir tanesi bile haber olmuyor Türkiye'de biliyor musunuz? Bir tanesi haber olmuyor. Ya o kadar çok
ya da isim bile olmuyor ya. Yani o yaralılar bir istatistik olarak geçiyor doğru
ya
söylüyorsun.
Ya inanın
aslında
istatistik falan da geçmiyor. Bak bak ben hayatımda böyle bir şey görmedim diyorum ya. Yani ben hani uzun yıllardır bu işin içindeyim. Oturuyorum birisiyle sohbet ediyorum. Diyor ki 3 defa yaralandım. Birisine söylüyorum 2 defa yaralandım. Bir tane söylüyorum 5 defa yaralandım. Bir tane söylüyorum 1 defa yaralandım. Ya yaralanmayan adam kalmamış diyorum ben size öyle söylüyorum bak. Yaralanmayan adam kalmamış.
Özel harekatçılardan bahsediyorsun.
Hem özel harekatçıdan bahsediyorum hem de işte bu terörle mücadele ve diğer ekiplerden bahsediyorum. Yaralanmıyor adam kalmamış. Her birine hani bir film vardır ya böyle filmde olur. Hani insanlar birbirlerine şeylerini gösterirler. Nereden yaralandıklarını gösterirler. Aynen öyle ya. Ya bacağından ya kolundan ya kafasından. 2 gün önce diyorum ya ben bu insanlarla beraber yiyordum. Yaralanan arkadaşla bundan cuma günü beraber bir yere girdik. Beraber bir yere gittik. Onlar girdiler. Ben onları görüntüledim. O 2 tane polisle muhakkak bir tanesiyle yine o çektiğim görüntünün içerisinden bir tanesine karesi var. Bunlar maske taktığı için özel harekat polisleri. Kim olduğunu görme şansım yok. Ama diğerlerinin açık olduğu için biliyorum. Onlarla da muhtemelen bir yere gittim. Muhakkak elini sıktım. Yani benim için o kadar acı ki son hani şu yaşadıklarım ama sürpriz değil bak. Bak acı ama sürpriz değil.
Mete Yarar şimdi biz dinleyenler de merak edecektir. Sen orada aslında bir program için bulunuyorsun. Doğru mu?
Evet yani aslında
onu da
şöyle bir
aktarmış şöyle bir program, olalım da aynen. Belki izlemek isteyenler de olabilir aynı zamanda bilgi
şöyle
de verelim.
Bir program yapmayı ben hani açıkçası kendime böyle bir misyon edindim ama bilmiyorum bu misyon ne kadar doğru olur onu da bilemiyorum. Ya yani şöyle bir şey var, sıkıntı var. Sen de açık açık bazen hani konuştuğumuzda bunu söylüyorsun. Bir şeyler var, bir şeyler yaşanıyor. Ama ne kadar aktarılırsa o kadarını biliyoruz.
Evet.
Yani bize ne gönderilirse ve arkasından da şöyle ayıflanıyoruz. Ya arkadaşlar bu kadar görüntü kirliliğinde hangisinin doğru olacak hiçbir temamız ve bilgimiz yok diyoruz. Ben de dedim ki arkadaş bu iş böyle olmayacak. Ne nerede yaşanıyorsa ben orada olacağım ve onu çekeceğim dedim. İşte Silvan'daydık. İki gün önce, işte üç gün önce Silvan'daydık. Ve Silvan'daki biliyorsun hala üç mahalle orada
sokağa çıkma
sıkıntılı. Yasağı. Sokağa çıkma yasağının ötesinde başka şeyler de var. Evet. Problemli var. Oraya gittik, içine girdik, operasyonun içine katıldık, yaşananları gördük. Yani birebir gözünle görünce demin söylediğim gibi bildiklerimi unuttum diyorum sana bak. Bildiklerimi unuttum.
Ne zaman yayınlanacak bu Mete Yarar?
Yani ben şu anda zaten seninle konuşurken şu anda montaj stüdyosundayım ve montajla uğraşıyorum. Yani bitirir bitirmez göndereceğim. Ama sorun yalnızca Diyarbakır değil. Sorun Türkiye'de değil. Sorun bölgesel bir yangın. Yani bu yangının Türkiye'de yanmamış olması önemli değil. Isısı biz bile yakmaya ve kavurmaya yeter.
Önemli bir durum.
Öyle diyeyim.
Çok teşekkürler katıldığınız
için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Sağ olun.
Mete Yarar, güvenlik uzmanı, bir program için özel harekatçılarla birlikte çekim yapıyor. Diyarbakır'daydı ve bu patlama sırasında hayatını kaybedenler ve yaralananlarla bir takım diyalogları olduğunu biliyoruz ve durumun hiç de iç açıcı olmadığı görüşünde, özellikle IŞİD operasyonları ve diğer operasyonlar çerçevesinde. IŞİD'e geri dönersek, Diyarbakır'da hatırlatalım, dün sabaha karşı bir operasyon olmuştu. 7 kişi, 7 IŞİD'li hayatını kaybetti orada. 2 polis yaralandı. Sonra gözaltılar 12'ydi 15'e çıktı. Bir canlı bombanın operasyon sırasında kendisini patlattığını biliyoruz. Yakalananlar arasında canlı bomba olup olmadığı, ölenler arasında canlı bomba olup olmadığına ilişkin bir takım spekülasyonlar var ama resmi açıklama yok. Türkiye'nin aradığı ve oluşturduğu o listedeki isimlerin ölenler ya da yaralananlar arasında olup olmadığına ilişkin bir bilgi yok. Ama gerçekten Diyarbakır'daki operasyon son döneme ilişkin en önemli operasyonlardan birisi. Mete Yarar o operasyonun yapıldığı bölgeyi de anlattı. Daha çok HDP'ye yakın kurum ve kuruluşların olduğu bölge dedi. Yani Türkiye'yi Allah korudu dedi Mete Yarar. Gerçekten büyük bir tehlikenin hemen eşiğinden dönülmüşe benziyor.
Tarih sorumluluktan kaçanları da yazacak.
Türkiye ilk kez yeniden seçim yapıyor.
Beştepe'nin yolunu bulamayan diyor. Ben ona yetki vermem diyor.
Hazırlık hükümetine neden destek verelim?
Biz 80 milletvekilimizle Türkiye'yi yönetmeye hazırız.
AK Parti kıl payı kaçırdığı iktidarı yakalamak, muhalefet koalisyona yanaşmayan iktidara ders vermek istiyor.
İntihar edecek hali de edecek hali
yok.
De.
1 Kasım'da yok. Türkiye tarihinin en kritik seçimine gidiyor. RSFM seçim sonuçlarını an be an dinleyenlerine aktarıyor, sonuçları uzmanlarla yorumluyor. Yavuz Oğhan ve Candaş Tolga Işık'ın sunacağı RSFM seçim özel yayını 1 Kasım saat 18'de. RSFM İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'nde 93.4'te, internette rsfm.com.tr adresinde.
Evet, seçim 1 Kasım, intihar edecek hali yok dedi Cumhurbaşkanı. Koalisyon kurulamadığı için kimse intihar etmedi. Türkiye seçime gidiyor 1 Kasım'da. 1 Kasım akşamı biz de burada olacağız seçim sonuçları ve yorumları için. Bunu bir not olarak köşeye koyun lütfen. RSFM'desiniz, ben Yavuz Oğan. Yayınımıza devam ediyoruz. Önemli bir konu, ilginizi çekecek çünkü seçime giderken partilerin en fazla mesai harcadıkları yerler reklam alanları. Seçmenlere verecekleri mesajlar, o mesajları hangi teknikle verecekleri ve sosyal medyada nasıl bir faaliyet gösterecekleri, hangi sloganları kullanacakları. İşte şimdi partileri de yakından izleyen bir reklamcıyla, Ender Merter'le konuşacağız. Ajans eş başkanı Ender Merter bize partilerin reklam performanslarını değerlendirmesini rica edeceğiz. Ender Bey merhaba.
Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar, nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Şimdi 3 gün kaldı, 4 gün kaldı. Artık herkes yapacağını yaptı 3 aşağı 5 yukarı ama benim amatör bir izleyici olarak izlenimimi aktarayım isterseniz. Ankara'daki patlamaya kadar partilerin reklam stratejileri farklıydı. Ankara'daki patlamadan sonra başka bir stratejiye yöneldiler gibi görüyorum. Sizin izlenimizi merak ederim.
Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında Türkiye seçim çalışmalarına biliyorsunuz çok partili dönemden beri dönemsel olarak girdi. Yani bu süreçler genelde 5 yıl 10 yıl aralıklarındaydı. Fakat Türkiye ilk defa bir şey yaşıyor. Yani 54 milyon seçmen bence yani bu 7 Haziran ve 1 Kasım olayı bence Türkiye'de bir ilk.
Yani evet, Türkiye bir ilk kadar, zaten. Yani ilk kez yeniden seçim yapılıyor.
Evet, yani bu kadar yakın bir süreçte hiçbir zaman bir seçim yaşamamış.
Olmamış.
Evet. Tabii aslında o kişilerin psikolojik ve sosyolojik yapıda nasıl bir etki verecekleri de çok ilginç. Ne kadar araştırma firmaları belli sonuçları açıklasa da bunun birazcık da bilinmezliği var diye düşünüyorum. Tabii burada siz programa başlamadan önce de dediniz, hani bir takım sloganlar söyleniyor. İşte Ankara'daki olaylardan sonra seçim stratejileri değişti mi derseniz, sanki ben o kadar bir değişikliğe uğradığını sanmıyorum ama tabii bu ikinci seçim furyası biraz partilerin bütçesel olarak da etkilenmelerine neden oldu ve yeteri kadar 7 Haziran gibi bir kampanya olayı çok olmadı.
Doğru.
Belli süreçlerde belli, yani iktidar parti tabii yine gücünü kullandı. Siz biraz önce RTÜK üyesiyle konuşurken dinledim. Yani belli yine orantısız güçler var ama buna rağmen şu anda mecrada ikinci sırayı almış %20'leri zorlayan sosyal medya çok etkin diye düşünüyorum. Ve Türkiye sosyal medya kullanımında dünyada 3. sırada. Böyle baktığınız zaman bu partilerin en büyük yüklendiği mecra sosyal medya oldu bence. Evet. Tabii burada yine baktığımızda AK Parti'nin sen ben yok Türkiye var ana şemsiyesi altında. İşte tek başına iş başına diyerek hani iş dünyasını canlandırması. İşte MHP'nin ülkenin geleceğine oy ver diyerek yine burada bir altını çizmesi. CHP'nin biz varız yaparız önce Türkiye.
Biraz Obama, Obama'nın kampanyasındaki slogana benziyor mu? Biz varız, yaparız. Hani istersek yaparız.
Biliyorsunuz biz olayı var.
Evet.
Birazcık Amerikan vari gelecek ama Amerika'yı da yeniden keşfetmiyoruz yani. Netice itibariyle.
Etkileyiciyse kullanılır biz... diyorsunuz. Doğru.
Tabii. İyiyse kullanılır. Burada tabii çalışmalar yapılıyor. Netice itibariyle şöyle de bir durum olacak. Şöyle görüyorum. Yani burada muhalefet partilerinin hiçbiri iktidara yakın olmadığı belli.
Tek başına siyasi, iktidara yakın olmadığı diyelim.
Siyasi rekabet eksikliğinin hala olduğunu görüyoruz. CHP ve MHP'nin iktidara ulaşmaması, HDP'nin Barış'a gecik geçmemek meseleleri artık yok diye görüyorum ben.
Doğru.
Sadece AK Parti'nin hani bu ilişkinin türü ve dozunu belirleyecek bence bu seçim.
Evet.
O tabii etkili olacağı için bu olaylar gidiyor. Hani bu şeylerin
kim başarılı en çok Ender Bey? Yani verdiği mesajda ya da ne bileyim kendini anlatmakta hangi partiyi daha başarılı buluyorsunuz?
Bakın şöyle görüyorum. Mesela AK Parti tüm mecraları yine kullanıyor. Yani outdoor, televizyon, işte basın. Ama CHP'nin kullandığı bu yöntem bence etkili oldu. Yani CHP'nin kampanyasını ben etkili buluyorum bütün bunların içinde. HDP'nin tadı hep aynı. Yani barış, sevgi, işte
biraz da gençlik
olalım.
Ağırlıklı gibi görünüyor HDP ve yani öyle bir algı.
HDP tabii yani işte genelde azınlıklara hitap ederek o bölgeyi alarak daha çok işte hani Ermenisi, Rum'u, Musevisi herkesi kucaklayarak bir kampanya içinde. Ama ben CHP'nin sosyal medyada başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve burada en etkili oynamayı da bence CHP yapacak.
Çok teşekkürler katıldığınız için Ender Bey.
Bir şey değil. İyi akşamlar. Kolay gelsin.
Evet, bir reklam uzmanıyla konuştuk. CHP'yi özellikle sosyal medyada verdiği mesajlarla çok etkili bulduğunu bu seçimlerde söyledi. Bir de sosyal medya uzmanına soralım. Bakalım o da aynı şekilde mi görüyor? Onur Yazıcıoğlu, sosyal medya araştırmacısı. Merhabalar.
Merhabalar.
Siz de CHP'yi sosyal medya alanında başarılı buldunuz mu seçim sürecinde?
Şimdi CHP'nin ve HDP'nin diye söyleyeyim bunu. Temel olarak... Zaten sosyal medyayı kullanmak gibi bir refleksi var. Çünkü tabanlarının, yani Türkiye'de sosyal medya kullanımını başlatan kesim bu iki partinin tabanı diyebiliriz. Bunun iki tane farklı şeyi var, temeli var. Yani HDP dediğimiz tabii Kürt siyasi hareketinin önceki partileriyle beraber, işte BDP döneminden itibaren çok fazla medyada yer bulamadığı için zaten sosyal medyayı etkili kullanmak zorunluluğuyla yola çıkmış bir taraf. O yüzden zaten oradaki şeyi çok iyi. Network ağı çok iyi. HDP'nin. Öte yandan bizim yaptığımız ölçümler, özellikle İstanbul'daki Twitter kullanıcıları üzerinde yaptığımız ölçümler şunu gösteriyor ki CHP tabanı sosyal medyayı çok etkili kullanan bir taban, çok uzun süredir kullanan bir taban. Bu da tabii zaten medya üzerindeki baskılarla alakalı. Muhalif seslerin çok fazla çıkmamasından kaynaklanıyor. Geleneksel medyada çok
yani
fazla
iktidar çok fazla ihtiyaç duymuyor sosyal medyaya. Çünkü zaten kendisini televizyonlardan, radyolardan, gazetelerden ifade etme imkanına sahip ama muhalefet o imkana sahip olmadığı için daha çok sosyal medyayı kullanıyor diyebiliriz.
Geç uyandı diyebilirim. AKP için.
Evet.
Hatırlarsınız hani Gezi'den önce şimdiki Cumhurbaşkanı o dönemde işte Twitter'da neden olmadığını açıklarken işte burada çok fazla hakara makara var. Ben oraya girmem demişti.
Twitter dedi. Onlara ben bakmam demişti.
Twitter dedi. Fakat işte Gezi ile beraber hem medya baskısının ayyuka çıktığı, ifşa olduğu dönemden sonra insanlar sosyal medya üzerinden çok net bir şekilde haberleşip hatta İsmail Hakkı Polat'ın çok güzel benzetmesi vardı. Gezi Parkı üzerinde bir sanal kalkan kurdular Twitter'la demişti. Çok katılıyorum ben ona. O sanal kalkanın arkasından işte zaten belli başka olaylar da oldu. İşte 17-25 Aralık meselesi de sosyal medya üzerinden çok iyi. Orada bir defans kurmaları gerektiğini düşündüler ve bu aktroller ortaya çıktı.
Evet. O aktroller de sisteme dahil oldular ve çok da konuşuluyorlar aslında bu ara, değil mi?
Evet, aktrol dediğin şöyle bir durum var. Daha doğrusu troll meselesinin de yanlış anlaşılmasıyla alakalı bir şey. Trollük daha aslında sarkastik bir durum normal koşullarda. Troll hesaplar daha sarkastik hesaplardır. Ama Türkiye'de bunun hani bir propaganda aracı olarak kullanıldı. Özellikle AKP tarafından. Çünkü
bir organizasyon çerçevesinde hareket ettikleri için herhalde öyle söyleniyor.
Evet, ama şimdi artık o troll hesapların gerçek kullanıcı olan takipçileri var. Yani aslında burada basın bülteni dağıtıyor diyebiliriz AKP bu troller aracılığıyla.
Peki şurada bir sıkıntı yok mu? Özellikle CHP ve BDP için söyleyebiliriz. HDP için söyleyebiliriz bunu veya MHP için. Aslında AK Parti'nin bir kemik oyundan bahsediliyor. %30 gibi. Siz de bahsettiniz. O grup çok fazla sosyal medyaya eğilimli değil. Onlara zaten televizyondan, gazeteden ulaşıyor. CHP hedef kitlesi olarak baktığında o noktaya, o toplum kesimine sosyal medyadan ulaşma imkanına sahip değil. Aslında biraz kendi kendine propaganda yapmış olmuyor mu?
Evet, aslında düz mantıkla baktığımız zaman böyle. Fakat etkileşimli bir alan sosyal medya. Yani şunu kastediyorum, orada yaptığımız bir şey propaganda değil aslında. Bir diyalog üretmek. Hani öyle düşünmek lazım. Evet. CHP ve işte HDP kökenli veyahut da orayı destekleyen özellikle Twitter kullanıcıları burada aslında kendi gündemlerini yaratıyorlar. AKP ve MHP'nin tarzı biraz daha orada daha propagandist, daha geleneksel medyayı kullanır gibi kullanmaya çalışıyorlar. Yani ben bir şey söyleyeceğim, insanlar onu yapmaya başlayacak gibi düşünüyorlar. Fakat tartışma geliştiriyor. CHP-MHP kanadı diyelim artık oraya. Orada bir tartışma gelişiyor, insanlar fikirlerini ortaya atıyorlar ve partilerin siyaset falan da gelişimini sağlıyor aslında. Organik kullanımı, sosyal medya kullanımı. Bunun hani altını çiziyorum, yani organik sosyal medya kullanımı hem markalar için aynı şey geçerli. Hem siyasi partiler için aynı şey geçerli. Organik diyaloğu üretebilen kazanır sosyal medyada. Bu da tabii CHP ve HDP için çok büyük avantaj. Çünkü oranın yerlisi olan kullanıcıları var.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Onur Yazıcıoğlu'dan partilerin sosyal medyada özellikle seçim dönemindeki performanslarına ilişkin değerlendirmesini aldık. Yavaş yavaş bitirelim artık bugün Salı ve programın sonuna geldik. Çok önemli tartışmalar var gerçekten Türkiye'de. Özellikle İpek Koza grubunun bütün şirketlerine kayyum atanması, savcının talebi mahkemenin kararıyla birlikte bunun etkileri, siyasette çok ciddi tartışmalar, işi de yapılan operasyonlar, sadece Diyarbakır'da kalmaması, Batı'da, İstanbul'da, Kocaeli'nde, Konya'da da benzer operasyonların yapılması ve çok sayıda gözaltının olması gündemimizin bir numarasıydı. Ama böyle giderken de seçime hemen hemen yaklaştık. Neyse ki sağ salim gidelim de şu seçime Türkiye rahatlasın diyenlerin sayısı da hiç az değil. Ama biz şimdi bu akşamı da böyle şöyle rahat bir parçayla bitirelim dedi arkadaşlarımız. Size Zaz'dan La Passan'ı seçmişler. Dinleyelim, rahatlayalım ama yarın 17.30'daki randevuyu unutmayalım. 17.30'da buradayız. Birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
Suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Des cycles différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Thank you.